Bizimle tuhaf bir millet. Böyle tehdit ettiğin zaman ters tepiyor. Yani bizim siyasi tarihimiz bunlarla dolu. Tehdit etmeyeceksin bizim milleti. Yani o tehditler bu kadar hata üst üste CHP'nin de belli ki çok doğru adaylar çıkartması ve sahada çok iyi çalışılmış ki hemen hemen her yerde oyu zıpladı CHP'nin. Arkadaşlar hepinize selamlar. 27. bölümdeyiz. Öncelikle bir özür dileyelim. Size vaat ettiğimiz programları bir takım aksaklıklardan dolayı yapamadık ama onlar en kısa sürede gelecek. Ancak seçimle ilgili program yapacağız demiştik. Kısmette seçim gecesi ne oldu? Şu anda pazar gecesi saat 11 çeyrek itibariyle bu kaydı yapıyoruz. Pazartesi günü de bunu dinlemiş olacaksınız. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk Emrah. Nasılsın?
İyiyim sen?
Vallahi çok iyi. Müthiş sonuçlarla karşı karşıyayız. Beklediğimizin çok daha üstünde.
İnanamıyorum ben şu an.
Heyecanlıyız. Gençliğimiz heyecanlıyız. Var.
Azmimiz var. Evet. Abi önce sen başla. Ne oluyor? Hatta böyle düz gireyim.
Yani ben en azından önce bir bilgi vereyim. Şu anda en önemli olarak görülen İstanbul, Ankara'da büyük farkla CHP adayları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş önde. Mansur Yavaş Turgut Altıok'u ikiye katlamış gibi 60'a 30 gibi bir durum var. Ekrem İmamoğlu da Murat Kurum'a %10'un üstünde fark atmış gözüküyor. Şu an durum bu ve tüm Türkiye genelinde de CHP'nin müthiş bir sıçrayışını görüyoruz. Ege'yi komple aldığı gibi beklenmedik illeri de işte yok Adıyaman'ı, Afyon'u almış. Ayrıca misal şeyden örnek vereyim. Memleketimden Trabzon'da her ne kadar AK Parti yine farklı önde olsa da merkez ilçeyi Ortahisar'ı CHP önde götürüyor. Hani Büyükşehir Belediyesi olmasa Trabzon mesela ben o zamanında orada okuyorken CHP'ydi Trabzon. Merkez ilçeden dolayı özellikle. Büyükşehir Belediyesi olmasa şu an Trabzon bile CHP olacaktı yani merkez olduğu için. Öyle tuhaf durumlar var. Tüm Türkiye'de bir değişim söz konusu.
Adıyaman herhalde bu gecenin en büyük şoklarından, sürprizlerinden biri. Ben de sana kendi memleketimde Kahramanmaraş'tan söyleyeyim. Pazarcık ve Elbistan el değiştiriyor, CHP'ye geçiyor. Bu da inanılmaz bir sonuç. Yani Kahramanmaraş'ın demografisini bilen insanlar için akıl mantık dışı bir sonuç.
Zaten
görünüyor.
Şeye, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarına bakınca CHP'nin esamesi okunmuyor orada. AK Parti MHP yarışıyor sanırım ama dediğin gibi yani Pazarcık Elbistan gibi büyük ilçeler CHP'ye dönmüş durumda. Yani Türkiye'nin her tarafında bir değişime ayak uydurma diyelim söz konusu.
Aslında şöyle bakmak da gerekiyor. Şimdi bir laf var yani sosyolojik açıdan gelen bir trendin önünde duramıyor. Bir fikrin önünde duramıyorsun. Tarih bize hep bunu göstermiştir. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan o zaman ki müesses nizam diyelim her şeyiyle engellemek istemesine rağmen kendisi girdiği bütün seçimleri katlaya katlaya kazanmış ve işte şu anki pozisyonuna gelmişse şimdi tersi bir rüzgar var. O da engellenmeye çalışıyor ve o da aslına bakarsan engellenemiyor. Bunun açık açık göstergesi oldu bu diye düşünüyorum. Şimdi nasıl gidelim abi? İstanbul'dan mı gidelim? Nasıl yapalım? Ne istersin?
Evet abi İstanbul'dan gidelim. İstanbul'da senin en çok ilgini çeken ilçe sonuçları nelerdir? Bence önce bir onu paylaş dinleyicileri.
Abi İstanbul'da şöyle söyleyeyim şu anda her yer benim ilgimi çekiyor. Neden? İşte Üsküdar gibi yerlerde Üsküdar veya muhafazakar kesimin olduğu Fatih ilçesinde CHP ya önde ya 500 bin oyla değişiyor ki şu anda 5 tane ilçede böyle. Sabaha doğru o anca belli olmuş olacak. Sadece Üsküdar'da farkı açtı Cumhuriyet Halk Partisi ve adayı.
Hı hı. Üsküdar'da böyle kıran kırana gözüküyordu ama son dakikada açtı artık ama misal Beyoğlu'nda, Eyüp'te, Tuzla'da, Şile'de buralarda hep farklı açmış durumda yani.
Evet farkı açmış durumda ki diğer bir bölgelerdeki adaylar da hani sandıkları terk etmeyin bizim elimizdeki sonuçlarda önde gidiyoruz. Sabaha doğru bu değişecek diyor. Eğer dedikleri yerlerde değişirse çok acayip bir harita olacak İstanbul'da. 2 ya da 3 ilçe dışında tamamı CHP'ye geçmiş olacak ki şu anda son rakamları yanlış hatırlamıyorsam belediye meclisinde İmamoğlu kazandı. Şimdi bunu neden söyledim? Ekrem İmamoğlu aday olduğu zaman biliyorsun birçok ilçede ben koordine çalışabileceğim insanlar istiyorum demişti. Ve bu da CHP'nin bir kısmı tarafından tepki çekmişti. İşte ulan bütün partiye ele mi geçiriyor gibilerinden ama adamın mantığı şuydu. Ben her ilçede kazanamasa bile bize meclis çoğunluğunu getirecek adaylar istiyorum diyordu. Neden? Çünkü geçmiş 4 sene 5 sene boyunca kendisi çok iyi hizmetler vermesine rağmen birçok yerdeki en meşhuru taksi olayıdır ki onu çok büyük bir keyifle izleyeceğim. Onun toplantısını canlı yayında çok büyük bir keyifle izleyeceğim.
Yani Ekrem İmamoğlu'nun asıl sınavı şimdi başlıyor da diyebiliriz.
Kesinlikle. Bir de şu da var abi. Benim seçimden önce etrafımdakilerle tartıştığımda en çok istediğim senaryo buydu. Herkes aday çıkarsın. Çünkü birilerine bağlı kalma. Yok bizim sayemizde kazandın. Yok onun sayesinde sayesinde kazandı. Yok PKK, yok RRL falan, hep muhabbetler yapılıyordu ya adama. Abi kimse ağzını açamaz. Herkes geldi dendi gibi 17 bakan, cumhurbaşkanı, bütün devlet erkanı artı muhalefetteki adayların tamamı artı kimse kusura bakmasın bir grup CHP'li de Ekrem İmamoğlu'na vurmaya çalıştı. Adam 10 puan farklı kazandı. Bu iş bitti. Ekrem İmamoğlu bence Türkiye'nin geleceğine damga vuracak bir numaralı siyasetçi olmayı hani anasının ak sütü gibi helal olsun kazandı diyebilirim sana.
Katılıyorum. Hatta dün konuşuyorduk. Bu seçimi kazanamasaydı bile çok ufak oylarla kaybedeceği için o durumda bile bunu elde edeceğini düşünüyorduk. Yani bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde en önemli adaylardan biri olacağını. Ama şimdi bir de 10 puan fark atması, hele ki İyi Parti, DEM Parti hepsi aday çıkartmışken bunu yapması gerçekten bütün siyasette kartların yeniden dağıtıldığını gösteriyor.
Kesinlikle. Şimdi biz aslında bu konuyu seninle şu anda konuşmaya başladık ve taze taze konuşmaya çalışıyoruz. Bizim seninle bu programlarda da özel konuşmalarımızda da rahatsız olduğum bir şey vardır ya benim. Ya beylik cümlelerle siyaseti insanlara anlatmaya çalışanlar, 3-5 tane ezberlen tüm Türkiye'yi çözmeye çalışanlar vesaire. Ya umuyorum bu seçim sonuçlarından sonra biraz susarlar. Çok basit bir şey var. CHP bu seçimde elbette ki adaylar çok önemli. Türkiye'nin içindeki bulunduğu ekonomik durum ve diğer negatif faktörler de önemli ama basit bir şey var kardeşim. 2019'da belediyeler kazanıldı ve belediyeler kazanıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat belediyecilik yaptı. Yani sol konuştu. Ve gördüğün gibi sol konuşarak da halka erişebiliyor musun? Demek ki sol konuşmak öcü bir şey değilmiş. Sadece sol konuşup icraat yapabilmek önemliymiş. Bunu CHP çok güzel gösterdi.
Ama tabii şunu da es geçmemek lazım. Katılıyorum sana tamamen ve hepimizi de şaşırttı zaten bu durum. Ama şunu da es geçmemek lazım. Bu seçimin yani bu sonuçların ana önemli faktörü emeklilere yapılan zulüm. Bu da sandığa yansıdı gibi gözüküyor. Şimdi %10 civarı düşüş varmış sandığa gidenlerde. Tahminen bunların çoğu emekli AK Parti seçmenleri diye düşünüyorum. Hani CHP'nin başarısı olduğu kadar AK Parti'nin de bu kötü ekonomi yönetimi ve kötü kararları nihayetinde bir onlara eksi puan olarak dönmeye başladı ülkede.
Ben tek başına ekonomi olduğunu düşünmüyorum bu arada. Gözden kaçan bir şey daha var. Şimdi önümüzde bir yeniden Refah Partisi gerçeği var.
Evet,
%5 oyla.
Resmen seçimin kazananı ya adamlar.
Kesinlikle ve şu da var. Yeniden Refah Partisi'nin ana söylemi İsrail ve Filistin olayı. Filistin'i neden destek vermiyorsunuz? Neden İsrail'e ticaret yapıyorsunuz? Bu çok kritikti. Bence sandığa gitmeyen insanlar tek bir şeyde birleştirmiyorum işte. Ekonomiden de, emekliler de Yeniden Refah Partisi'nin söylemlerinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Artı gözden kaçan bir şey daha var. Son bir aydır çok büyük bir hata yaptı. AK Parti bunu bir değil, beş değil, on değil hemen hemen her gün söylediler. Bize oy vermezseniz resmen size hizmet yoka geldiler ya. Abi bak bizim millette şey var. Bizim millet tuhaf bir millet. Böyle tehdit ettiğin zaman ters tepiyor. Yani bizim siyasi tarihimiz bunlarla dolu. Tehdit etmeyeceksin bizim milleti. Yani o tehditler bu kadar hata üst üste CHP'nin de belli ki çok doğru adaylar çıkartması ve sahada çok iyi çalışılmış ki hemen hemen her yerde oyu zıpladı CHP'nin. Sadece şu anda Hatay anladığım kadarıyla AK Parti'ye geçiyor. Mesela aslında bir nevi sen niye seçmenle zıtlaşıyorsun kardeşim? Seçmenle zıtlaştığın için aslında bakarsan bu pozisyona düştün Hatay'da da.
Evet.
Peki sana şeyi soracağım. Bu seçimin en büyük kaybedenleri kim? AK Parti dışında. AK Parti büyük yara aldı.
Yani çok farklı bir cevap vereceğim. Bir kere bir numara Kemal Kılıçdaroğlu. Yine adam girmediği seçimin de en büyük kaybedeni bence. Yani resmen partiyi ne kadar düşürdüğünü görmüştür diye tahmin ediyorum. Onun ayrılması bile ne kadar fark ettirdi. Şaka bir yana seçimin kaybedeni bence DEM Parti oldu özellikle. Çünkü tabii şimdi çok önemli kritik bir noktadalardı. Her zaman sonuca DEM Parti karar veriyordu. Yani bu İstanbul seçiminde de, genel Türkiye seçiminde de o kadar kritik bir oyları var ki işte, yani bu oyu kaybettiler demiyorum ama blok olarak bunu taşıyabilme yeteneklerini kaybettiler diyorum. %10 civarı bir oyları var ve bunu blok halinde bir tarafa çektiklerinde kazananı onlar belirliyor ve bunun karşılığını da hep bir şeyler alıyorlardı. Şimdi ben son dakikaya kadar bu hem Yeniden Refah hem de DEM Parti'yi özellikle takip ettim. Dedim ki acaba son bir hafta birinden birisi çekilir mi? Hani bir şey alarak karşılığında. Öyle bir şey de olmadı. Yani iki tarafta bu partilere pek şey yapmadı yani pay vermedi diyeyim. Sonucunda Yeniden Refah kazanan olduğu gibi karşısında DEM Parti kaybeden olmuş oluyor. Çünkü bir yaptığı hamlenin değeri karşılığı olmamış oldu. İyi Parti de bayağı kaybetti. Yani ben 2019 oy oranına baktım İyi Parti'nin. %7,5 almış. Şimdi %3,5'larda. Ama yine de en azından yok olmayan bir parti konumunda. Çünkü kazandığı belediyeler var. O belediyeler onları ayakta tutar. Bir sonraki seçimlere kadar götürür. Yani şu an benim gördüğüm kaybedenler bunlar.
Bana göre bir numaralı kaybeden İyi Parti şundan dolayı İyi Parti. %20'lere kadar gelen bir oyu olan bir yapıydı bu, bir ara anketlerde hatırlarsan. Yani çok büyük bir teveccüh gösteriyordu ama belediye seçimlerinde yaptığı stratejide düşen oylarının ben tekrar toparlayacağını sanmıyorum. Çünkü ana tabanlarından biri olan şehirli, seküler, daha bir milliyetçi tarafa yatkın insanlardan bence dönmeyecek bir şekilde oy kaybettiler. İstanbul seçimlerinde özellikle, Ankara'da özellikle, yani akıl mantık dışında
evet, gitti. Çok sertleşti
tamam,
son dönemde.
Tamam, kendi adayını çıkart da.
İyice Mansur Yavaş ve İmamoğlu karşıtlığından bir yol çizdi. Yani sonuçta Meral Mami ismini artık istemediğini çok net şekilde anladık ama bunu istemeyip karşıya geçtiğinde neyi istediğini anlayamadığımız için hani ona oy verenler de neye oy vereceğini bilemez hale geldiler tahminen. Bayağı bir aşağı çekti. Yani ben işin aslı şunu demek istedim. Ben bu seçim sonunda yok olurlar diye düşünüyordum. Net öyle söyleyeyim. Ama şimdi gördüğüm mesela Ordu'yu çok ucu ucuna kaybediyorlar, Büyükşehir Belediyesi'ni. Ama Nevşehir'i alıyorlar. Ve böyle Büyükşehir'ini yani. Ve ilçelerde de bazı yerler var aldıkları. En azından tamamen yok olmayacakları ortada. Belki işte Saadet Vadisi artık kapanır gider yani. Hani hiçbir şey alamayan yerler var. Ha, ilçe olarak şu an bakıyorum, İyi Parti'nin 23 ilçesi var şu anki seçimlerde.
Zaten şöyle bir durum var. Hem Ali Babacan olsun, hem Davutoğlu olsun, hem Saadet Partisi olsun. Bence de artık bu dönem milletvekillerini kullandıktan sonra bir daha siyasette var olacaklarını hiçbir şekilde sanmıyorum. Ya Kılıçdaroğlu'nun büyük hatalarından biri abartı bir teveccüh göstermesiydi bu partilere, sanki çok oy alacakmış gibi. Bu inanılmaz hatalardan biriydi. Yani yanlış stratejinin örneği olarak. Meral Akşener'de belki daha farklı bir söylem tutsaydı bu aldığı belediyelerle tekrar bir ata bile geçebilirdi ama partide şöyle bir şey de var. O kadar çok, en sonunda Bilge Yılmaz istifa etti birkaç saat önce. Artık şehirlilere hitap eden bir adamı kalmadı. Muhtemelen İyi Parti bundan sonra
evet, MHP'leşmeye doğru gidecek. Evet, öyle bir şey okudum ben de. Gidecek. Tam kimden olduğunu da hatırlamıyorum ama özellikle reise de Tayyip Erdoğan'a yanaşıyor ki MHP'nin başına geçme gibi bir seçenek sunulabilir ona diye düşünüyor, yazıyordu köşe yazarı. Belki öyle bir şey oynuyordur. Yani Devlet Bahçeli'de bilmiyorum bugün ne gelmiş başına, düştü herhalde. Kolu kırık, yüzünde morluklar
galiba,
var.
Galiba.
İyice yaşlandılar. MHP kökenli zaten Meral Akşener'de. Belki MHP'nin başına geçebilir, öyle bir şey olabilir.
Muhtemelen ben de açıkçası ya da İyi Parti'yi MHP'leştirir diye düşünüyorum daha fazla. Çünkü günün sonunda taze bir parti. MHP çok uzun zamandır biliyorsunuz siyasetin içinde ve birçok yerde de negatif bakış olan bir yer. Kendisinin tabanının dışarısında bakmak için sağlam bir tabanı var ama Yeniden Refah'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ben ilk baştan beri Yeniden Refah'ın AK Parti ile işbirliği yapacağını pek sanmıyordum. Şundan dolayı. Adamların şu anda bak belediye seçimlerinde oyları %6'ya gelmiş durumda. Bu belediye seçimi. Bu da muhtemelen %10'a doğru gidecek bir yol demek. Bundan sonraki açıklamalarla ve ellerinde dehşet bir koz var. Filistin. Dehşet bir koz var. İkincisi yani diğer partilerin yaptığı hatayı yapmadı Erbakan. Fatih Erbakan. Neden? Çünkü bence çok akıllıca bir hareket yaparak uzun vadeli düşündü. Kendisi de genç bir siyasetçi baktığında. Ve orada oluşan boşluğu da iyi gördü. AK Parti sonrası için de boşluğu iyi gördü. Ama burada şöyle bir sorun var abi. Şimdi Türkiye'de bir taraftan da şunu görüyorsun. Trend İslamcı siyasetin aşağı doğru gitmesi ya. Milliyetçi değil. İslamcı siyasetin. Ama bu boşluğu dolduracak parti sanki Yeniden Refah birinci sırada olacak gibi elimizdeki veriye bakınca. Orada şöyle bir sorun var. Yeniden Refah çok radikal bir parti. Ya söylemleri hiç orta yolcu
evet,
değil.
Evet, bu eski DYP'nin evet, ANAP'ın yerini dolduracak bir parti değil.
Değil değil. Hatta eski Refah Partisi'nden de bence bir tık İslamcı bir pozisyona doğru gidiyorlar. Yani bir taraftan da %10-15 bandında oy alan bu kadar sert İslamcı partinin Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasetinde gelecek dönemde nelere yol açabileceğini ve nasıl ittifaklar kuracağını da çok merak ediyorum açıkçası. DEM Parti ile ilgili de şunu söyleyeyim. DEM Parti konusunda katılıyorum. Pardon. DEM Parti ile ilgili şöyle bir şey var. Bence hiçbir parti, başta DEM Parti olmak üzere, artık seçmenlerine ya maraba muamelesi yapmayayım arkadaşım. Yani insanlar kendi özgür iradeleriyle gördüğün gibi işlerine gelen adayların arkasından gidebiliyor. Bu arada seçimin bence en büyük galiplerinden birini söylemek lazım. Adam gelin topu topu 6 ay mı ne oldu? Yemediği dayak kalmadı.
Evet. Gerçekten.
Özgür Özel yani, çok güzel bir iş
seçimleri çıkardı. Seçimleri hep doğruymuş. Biz bayağı eleştirdik ya işte. İşte özellikle hala da sonuçlanmadı Hatay ama Lütfü Savaş konusunda çok eleştirdik. Şu an iyi kötü önde gidiyor. Etimesgut Belediyesi'nde işte kalktın. Evet, Erdal Beşikçioğlu nereden çıktı?
Erdal Beşikçioğlu.
Ben Yılmaz Büyükerşen'de çok üzülmüştüm ki hala da üzülüyorum ama herhalde gerçekten artık yaşlı olduğunu da kabul etmek lazım. Bunların hepsinde kararları olumlu sonuçlandı.
Ben şuna da değinmek istiyorum. Kadın aday çok başarılı gidiyor ve özellikle farkındaysan bu muhafazakar olan ve el değiştirme ihtimali olan ilçelerde kadın adaylarla gitti. Genç kadınlarla gitti ve hepsi çok başarılı oldu. Yani bunların hepsi önümüzdeki 10 seneki Türkiye'nin siyaseti için atmış tohumlar.
Evet, bayağı da gençleştirdi partiyi.
Evet, yani dediklerinin birçoğunu çok kısa bir sürede başardı. Bu konuda adamın hakkını teslim etmek gerekiyor bence. Ve CHP'yi de bu arada o sıkıştığı alandan söylemde, tabirim yanlış anlaşılmasın, söylemde korkaklık yapmadan, aman onu küstürürüm, aman bunu küstürürüm yapmadan çok güzel bir şekilde gitti ki adayların ben bazılarının konuşmaları çok hoşuma gitti. Mesela Ekrem İmamoğlu İstanbul'da açık açık muhafazakarlara da, Kürtlere de, evet, Alevilere de açık bir şekilde konuştu. Mansur Yavaş daha milliyetçi konuştu. Rahat bir şekilde konuştu. Bu Afyon'da mı ne bir belediye başkan adayı vardı kadın. Evet, ismi onu kazanıyor
değil mi o?
Evet, ve farklı kazanıyor. Yani belli ki biraz otonomi de vermiş adaylara. Hani kardeşim açık konuşun diye. Yani kesin bir zafer bu ve CHP'yi yıllar sonra birinci parti haline getirmesi ve bu kadar umutsuz bir durumda getirmesi gerçekten çok çok büyük takdiri hak ediyor diye düşünüyorum.
Evet. Burcu Köksal %50.5'la 20 puan falan fark atmış durumda Afyon'da.
Evet. Sinem Dedetaş mesela şu anda farkı açarak gidiyor.
Evet. Şey Üsküdar'da sonunda CHP'li olacak.
Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih'te şu anda 1000-2000 oylar arasında gidiyor. Açılan sandıklarda %60'larda gözüküyor. Oralarda artık karakolda biter gibi böyle giderse.
Evet.
Peki abi, bu seçim sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki dönem için bekliyorsun? Mesela bir erken seçim bekliyor musun? Veya iktidardaki koalisyonda bir çözülme bekliyor musun?
Ya şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın açıklaması çok önemli olacak. Nasıl bir yaklaşım gösterecek? Son bir iki haftadır biraz sessizleşmişti. Her ne kadar biz şimdi 17'ye karşı bir Ekrem İmamoğlu savaştı desek de Tayyip Erdoğan'ın o kadar ciddi şekilde sahaya indiğini ben düşünmüyorum. Burada nasıl bir psikolojiyle bunu yaptı? Nasıl bir planlama yaptı onu bilmiyorum. Onu önümüzdeki birkaç haftada herhalde anlarız diye tahmin ediyorum. Ama hani önümüzdeki dönemde Türk siyaseti nasıl olacak, neye gidecek soruna dönersem bir erken seçim sinyali veriyorlar. Yani nasıl veriyorlar? Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın işte bir erken seçim olmalı deniyor. Yoksa işte bu üçüncü kez olamayacak deniyor. Bir zaten bu var. İkincisi geçenlerde Ümit Özdağ bir yerde konuşuyorken açıklama yaptı. Sağlık durumu çok iyi değil. O yüzden fazla uzatamaz diye tahmin ediyorum dedi. O da bir gerçek. Bir erken seçime yönleniş olur. Şimdi bu sonuçlarında hem de erken seçim çok da vakit geçmeden tekrar bir seçime gideceğimizi düşünürsek bu sonuçlar da ortadayken AK Parti muhakkak bir hamle yapacak. Bu artık işte Meral Akşener mi, Fatih Erbakan mı, farklı bir oluşum mu, hepsinden önemlisi DEM Parti mi? Yani bir şey olacağını düşünüyorum AK Parti tarafında ama şu anki görünüş seküler tayfa için, bizim mahalle için gayet iyi gözüküyor. Kolay kolay buradan ayağa kalkabileceklerini işin aslı ben düşünmüyorum.
Erken seçim konusunda kesinlikle aynı fikirdeyim. İsteseler de istemeseler de bir ya da belki iki sene öne almak zorunda kalacaklar. Bir çıkmazları var. Ekonomiyi toparlamak zorundalar. Ama bu şekilde ekonominin toparlanması çok zor. Çünkü hani para gelmiyor Türkiye'ye şu anda. Yani Türkiye insanların parasını getirmek isteyeceği bir destinasyon değil maalesef. İkincisi ittifak kimle yapacak? Şimdi bir taraftan düşen bir trende de kimse kolay kolay yanaşmak istemez ki. Ben hala orada da Fatih Erbakan'ın yani koalisyona girerse o kadar acayip şeyler ister ki istese de istemese de AK Parti o koalisyonu yapamaz gibime geliyor diye düşünüyorum. Yani o çünkü bu yükseliş, ben de olsam açıkçası yükselirken böyle ölümcül bir hata yapmam. Yani şu ana kadar da zaten bunu sinyalini verdiler. İki tane daha şey var şu anda. Birincisi hani Ekrem İmamoğlu bana göre rüştünü ispatladı şu an itibariyle. Ama beklenmeyen bir şey daha oldu. Mansur Yavaş öyle bir galibiyet aldı ki hani anormal bir galibiyet geldi. 60 küsürlere çıktı adamın oyu ve şu anda o da potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı muhalefet için. Daha doğrusu CHP için. Şimdi CHP'nin bu sefer Özgür Özel'in ilk günden itibaren açıklamalarına baktığı zaman ben cumhurbaşkanı adayı olacağım triplerinde olmadığı belli.
Evet.
Bu ikisinden birini yapacak. İkisi de bence bu konuyla ilgili kulisinde yapar vesairesinde yapar. Ama ben tahminim adayın Ekrem İmamoğlu olacağını düşünüyorum. Şundan dolayı düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu çok genç biri ve Özer Sencer bu konuda benim katıldığım bir anketçi. Önümüzdeki 15-20 sene de ülkeyi yönetecek bir potansiyeli var adamın şu anda. Çünkü iktidara oturduğun zaman çok daha fazla kaynaklarla ulaşamadığın insanlara da ulaşırsın ve hani iktidarını pekiştirirsin ya. Yani önümüzdeki 5 sene Türkiye için çok enteresan olacak gibi geliyor abi. İşte enteresan bir toprak burası. Tam umutsuzluğa düşmeye hiçbir zaman düşmemen gerekiyor. Öldük bittik mahvolduk. Allah Kılıçdaroğlu seçimi tekrar kazanıyor. O oluyor bu oluyor. Herkes sahin dendiği zaman dambur dumbur vura kıra paramparça ederek muhalefet tek başına CHP seçimi kazandı.
Evet.
Çok avantajlı bir konuma geçtiğini düşünüyorum.
Evet, ben bir şey eklemek istiyorum. Mansur Tabii. Yavaş'la Ekrem İmamoğlu birlikte Cumhurbaşkanı adayı da olabilirler. İlk turda olurlar. Hani Mansur Yavaş gider İYİ Parti'den olur misal veya bağımsız olur bir şey olur. İlk turda böyle bir deneme olabilir. Bence de olmalı. Çünkü bu tartışma artık son bulmalı. Yani hangisi daha çok oy alır? Yok işte aslında Mansur daha iyi ama DEM Parti oylarını alamaz veya işte Ekrem iyi ama işte şunu cenah onu tam sahiplenmedi gibi konuları da kapatmış oluruz. Hangisi daha çok oy alıyorsa o çıkar Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına veya belki de başka birinin karşısına, yani o gün ne olacağı belli olmaz.
Tabii. Ben buna katılmadım abi, çünkü Mansur Yavaş'ın gidip başka bir partiye geçmesi
Bağımsız da olabilir. Bağımsız da aday olabilir.
O da çalışmaz. Bence bunu büyük ihtimalle şey yaparlar. CHP kendi içerisinde bu ikiliyi bir yarıştırır. Eğer ikisi de inatla isterse. Dışarıdan da baskı olamayacağı için, sonuçta artık bu partinin adayları olacağı için ve rüştünü ispatladıkları için ikisinin arasında bir şekilde bence rahat bir şekilde tatlıya bağlanarak birinden biri aday çıkarılır. Sormayı unuttum. Onu soracağım. Şimdi biz sağ partilerin tasfiyesini konuştuk ya bir taraftan da. İşte Zafer Partisi'ni ben burada biraz kenara atıyorum şundan dolayı. Yerel seçimde belli olmaz. Hani tek bir Tabii. söylemde belli olmaz. Onun çünkü potansiyeli var. Abi TKP tip işte sol parti vesaire için ne diyorsun? Evet, birer ikişer ilçe belde bir şeyler aldılar ama mesela Maçoğlu'nun Kadıköy'de aday yapılma saçmalığı, Gökhan Zan faciası tipte bu seferde. Ne diyorsun?
Evet, Gökhan Zan tam bir facia oldu gerçekten ama ben o süreci iyi yönettiklerini düşünüyorum ilginç şekilde. Çünkü genelde öyle hızlı karar alamaz bu tip kurumlar. Çok hızlı karar aldılar. Yani nihayetinde ellerinde tamam bir ses kaydı var ama artık günümüz dünyasında bunlar her türlü yapılabiliyor. Bunu dikkate alıp ya biz emin olamıyoruz, hayır ne yapacağız ne edeceğiz demediler. Anında kesip attılar. Yani bu süreci bence iyi yönettiler, o kesip atma sürecini. Ben de inanıyorum bütün o konuşmaların gerçekliğine.
Bu arada araya gireyim. Ses mühendisleri açıklama yaptı. O gerçek.
Evet.
Gerçek.
Evet evet, öyle dediler ama nihayetinde bir davaya dönse bu iş, o davadan ne çıkacağını hiçbir şekilde tahmin edemeyiz yani şu anda. Çünkü o kayıtlar hukuki şekilde kaydedilmeden başlanıp bir şekilde delil olmaktan çıkartılıyor, biliyorsun. Yaşadık bunları. Ama burada demek istediğim tip, yani doğru olanı yaptı. Kendi vicdanını dinledi, kesti attı. Maçoğlu'nun Kadıköy'den aday olmasına da ben yine tip tarafına dinlemiştim. Biz istemedik gibi bir yorumları var. Biraz kendiliğinden gelişti gibi.
O TKP.
Pardon, TKP'nin. Yani o kadar kötü yönetilmiyorlar diye düşünüyorum bu sol partilerin. De Türkiye'de bir karşılıkları yok. Yani istedikleri kadar iyi yönetilsinler, onların alacağı oy ne yazık ki işte en fazla bu civarlarda kalıyor. Erkan Baş da Gebze'de yine fena değil, bir %20'nin üstünde sanırım oy almış.
Hiç fena değil.
Evet, evet, yani bence alıp alabileceği bu kadar ne yazık ki bu ülkede.
Bu partiler konusunda bak katılmadım sana, ben biraz daha tersi duruyorum. Potansiyelleri olduğunu düşünüyorum ama bunların da aynen CHP'nin yerel seçimleri evet. kazanmalıyız ve üzerine katarak gitmeliyiz stratejisi vardı ya ve şu anda meyvazıları yedikleri. Bu partilerin de ilçe bazında da olsa kazanabilecekleri yerde ufak ufak bu şekilde gidip 10 sene 15 sene sonra onlar da meyvelerini yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir taraftan öyle bir trend de var dünyada. Hep aşırı sağ diyoruz ama biraz daha progresif bir solun, daha sınıfsal bir solun daha doğrusu geldiğinde görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Artı Maçoğlu olayı için söyleyip tam bir facia o kadar. Ya arkadaş, adam Tunceli'de hayatınız boyunca yapamayacağınız reklamı 5 senede yapmış. İnsanlar ilgi gösteriyor. Kazanabileceği daha böyle kenar mahalle diyebileceğimiz yerlerde bak gencecik insanlar neler yaptı. Koyup kazansalar partilerin tarihi değişebilirdi. Kadıköy'e evet, aday yapmak
%7.8 almış.
Bence iş bilmezlik. Hakikaten iş bilmezlik. Yani Gökhan Zan'ın olayı da baştan sona tip hatalı. Sen tanımadın etmediğin bir adamı sırf vay ben buna karşı aday çıkaracağım diye niye koyuyorsun? Senin partinde adam yok. İlla birini koymak istiyorsan. Ahmet Şık'ın açıklamalarını dinledim ben dün ya da ondan önceki gün Sözcü'de uzun bir mülakat vermiş. O da açıkçası Gökhan Zan'la birebir konuşmalarında.
Evet, evet, işte ben
Gökhan
de,
Zan'ın biraz suçlu oldu.
Ben de onu dinledim. O yüzden her diyorum yani adam bir net bir şekilde vicdanını dinleyip benim yorumum suçlu oldu deyip kesip atmışlar. Valla bravo.
Tabii.
Şey de diyor zaten biz hani yanlış bir karar almışız Gökhan Zan'ı aday göstererek ama bulamadık diyor. Yani şeyimizin partimizin gücü yetmedi diyeyim. Bir iki adaya gittik. Onlar tavsiye etti Gökhan Zan'ı. Biz de hızlıca karar verdik diyor. İşte şey kolay değil bir partiyi tüm Türkiye çapında yönetebilmek. Bir de ellerinde biliyorsun pek maddi bir güç de yok bu partilerin. Yine hiç yoktan en azından süreci doğru yönettiler diye düşünüyorum.
Evet yani o süreç yönetimi konusu da doğru ama işte biraz popülizm batağına fazla saplanlar gibi geliyor bu seçim döneminde de yapmışlardı.
Ha şeye bakalım Gökhan Zan adaydı hala değil mi? Çekilmemişti.
Yok %1 mi ne almıştı abi en son?
Evet şu an bakıyorum 1.8 vay be 11 bin kişi.
Türkiye genelinde parti oy oranlarında Anadolu Ajansı da CHP %40'a doğru getirmiş durumda abi. %51-52 Ankara'daydı. Demek ki 45 bandında bir yerde CHP ikisi. Çünkü biliyorsun hani ortada buluşurlar ya bunlar sandıklar evet, açıldıkça. Evet. Çok muazzam başarı. İnanılmaz evet, bir oy. Ya, ve bir de şunu unutmak lazım. Asimetrik bir mücadele var burada. Kesinlikle adil bir kavga yok. Ben bir şey kaldı mı kalmadı. Erdal Beşikçioğlu'nun performansını çok merak ediyorum onu söyleyeyim.
Evet ben de ya. Yani adam oyunculuğa da devam edecek sanırım öyle açıklama yapmış. O biraz hani belediyeciliğini nasıl etkileyecek onu da merak ediyorum. Evet. Genel olarak tarzını tavrını da merak ediyorum. O popülist davranışlar sergileyecek mi? Çok ekranda çok göz önünde olacak mı? Yoksa bir kenara çekip işini mi yapacak? Valla gözüm benim de orada olacak.
Evet abi son bir haber vereyim. Eyüp Sultan da tekrar CHP öne geçmiş. Zeytinburnu'da kafa kafaya gidiyor. Fatih'te kafa kafaya gidiyor şu anda. Onları da söyleyeyim.
Üsküdar'ı aldık diyebiliyoruz ama sanki.
Aldık diyebiliyoruz ama dediğim gibi aynı şeyi bir daha tekrarlayayım. Biz burada konuşurken de Twitter'da baktım. Oraların başkan adayları da hala biz kazanıyoruz. Sandıklara sahip çıkın. Sabaha falan belli olur diyor. Heyecanla da onu bekleyeceğiz. Sıcağı sıcağına yaptık arkadaşlar bu programı. O yüzden hata yaptıysak kusura bakmayın. Biz de biraz yorulduk. Gece yarısı artık ama hemen sizle paylaşalım istedik görüşlerimizi. Önümüzdeki dönemde de hem siyaset hem tarih hem sanatla ilgili çeşitli farklı konularda programlarımız tam gaz devam edecek. Ekleyeceğim bir şey var mı abi?
Yok abi.
Kendinize iyi bakın. Memleket için hayırlı olsun diyelim. Hepinize iyi günler.
Görüşmek üzere.